Ayrım 34, liste Timur Soykan, sayfa 313. Bir apartmanın ardında vapurun bacasından yükselen gri dumanın puslu aydınlığın içinde dağılmasını izlerken o listede ne olduğu hakkında tahminler yürüttü. Cemaatin örgüt şeması mı diye sorduğu Deniz'in çok daha fazlası sözü zihninde dolanıyor ve taşlar yerine oturuyordu. Vapur geniş bir kavis ve sokağın diğer tarafındaki binaların ardında kaybolduktan sonra yeniden göründü. Seferlerin iptal edilmesine gerek kalmayacak kadar seyrek sisin içinde çaldığı düdük sesi oraya kadar gelmişti. Yaşar'ın çantasındaki evrakı İçişleri Bakanı'nın incelediğini hatırladı. Ferhan'ın listeyi çıkardığına emin oldu. Kurşun deliklerinin olduğu kilisenin tarihi kapısı önüne geldiğinde senaryosu köşkten çıkmıştı. Boğazın kıyısında yükselen dev elektrik direklerinin altındaki konuşmalarını hatırlıyordu. Cemaat listenin peşine düşerek bütün şüpheleri üzerine çekmiş ve bu Yaşar'ın çok işine gelmişti. Cemaatçi Abdullah'ı MOBESE kamera kayıtlarının yok edilmesine, ondan önce ve sonra ifade alan cemaatçi polislere, devlet içinde örgütlenmiş şebekenin gizli dinleme üstlerini düşündü. Bu karmaşık sahnenin içinde ipleri Yaşar'ın elinde bir kuklaydı. Kendini halen telefonla konuşan MİT'ciye nefretle bakarken buldu. Katil sevimli sevimli gülümsedi ve parmağıyla telefonu işaret ederek dudak büktü. Yüzbaşı Rıza ile karşılaştırdı yeni şüphelisini. Yaşar'a dair kuşkularının yapbozun parçaları gibi yerlerine oturmasına şaşırıyordu. Hakan'ı Vatan Caddesi'ndeki börekçiden çıktıktan sonra Ferhan'ın takip ettiğini hatırladı. Bağcılar'daki cemaat üssünün karşısında otelin kamerasına yakalanan Salim geldi gözünün önüne. Elinde kriptolu telefon vardı. Hakan'ı Yaşar'a onun götürdüğünü ruhtan öğrenmişti. İkna olmaktan utandığı ruhun sözleri artık çok daha inandırıcıydı. İstiklal Caddesi'nde Deniz'i sürükleyenler MİT'in adamlarıydı. Kızın bindirilmeye çalıştığı arabanın direksiyonundaki yüzde çukurlar gördüğünü hayal mi etti? Yoksa hatırladı mı emin olamadı. Ama kendisini senaryoya bırakmıştı. Direksiyondakinin Erdal olduğunu düşünerek devam etti. Funda'yı kurtardıkları evde otomatik tufağı kullanan Erdal kadar iri yarı genç bir adamdı. Diğer kara maskeli belki de Salim'di. İzlediği kamera kayıtlarında Erdal'a benzeyen adamlar geliyordu gözünün önüne. Senaryosunda kendinden emin ilerlerken Erdal'ın verdiği Gürkan komiserin öldürülmesiyle ilgili dosya zihnine sızmıştı. Gürkan'ı, cemaat, Hakan'ı Yaşar öldürmüş olabilirdi. Böyle düşününce hiç karmaşık değildi. Amerikalıların ses tanıma sistemi vaadinden sonuç alamamaları da MİT'çiyi işaret eden sözde bir başarısızlıktı. Üç hayalet önünden geçerken çıkmazlar içinde olduğu bir rüyadan uyanırcasına kendine gelmişti. Kurşunlarının çevresine tebeşirle daireler çizen olay yeri inceleme polislerini izlerken Deniz'i merak etti. İntikamdan çok daha değerliydi genç kadının hayatı. Telefonun son arama tuşuna bastığında güvenlik şeridinin ardında ellerinde mikrofonlar bulunan muhabirler canlı yayına girmeye hazırlanıyordu. Mert güven vermeyen uykulu sesiyle ameliyatın devam ettiğini söyledi. Çevresine tekrar baktığında ülkedeki bütün gözlerin Kadıköy'ün bu dar sokağına çevrildiğini görüyordu. Flaşlar patlıyor, televizyon muhabirleri birbirlerine karışan sesleriyle sıcak, heyecanlı, bilgiden yoksun ve gizem dolu haberi duyuruyordu. Kriptolu telefon kulağında yaklaşan Yaşar emredersiniz diye birkaç kez tekrarlayıp Çavlı'nın çukur gözlerine elemle baktı. Telefonun kapama tuşuna basarken benimle gel, sana bir şey göstermem gerekiyor dedi. Onur'a Funda'nın yanında kalmasını işaret ettikten sonra takip etti MİT'çiyi. Devletin zirvesinin bulunduğu köşkte tetiği çekecek kadar gözünü karartmış adamın Kadıköy'ün bir ara sokağında kan dökmekten çekinmeyeceğini biliyordu. Üç sokak sonra saptıklarında betonların gölgesinde Yaşar'ın makam aracı şatafatla ışıldıyordu. İki arka kapısı açıktı ve Ferhan arka mahalle tetikçisi raconunda tehditkar otomobilin başında bekliyordu. Deri koltuğa kurulduktan sonra hiç acele etmeden ince dizüstü bilgisayarı kucağına aldı Yaşar, ekranını Çavlan'a çevirdi. Bilgisayarın ekranını kaplamış görüntü çok tanıdık mekanın geniş açılı gizli kamera kaydıydı. Beyaz salonun ruhun evi olduğunu ilk görüşte anlamıştı Çavlan. Duvar diplerindeki şiltelere dizilmiş müritlerinin karşısında koltuğunda oturuyordu Ruh. Namaz takkesini kafasına bastırırken Arapça kelimeler döküldü bitkin ağzından. Gizlice kayıt yapan hainden habersiz cemaat neferlerine Hoca Efendi'nin onlarla gurur duyduğunu anlatıyordu. Allah sizden razı olsun. Bugüne kadar Hoca Efendi'nin yüzünü hiç kara çıkarmadınız. Nice badirelerden iyi birer mümin olarak çıkmayı Rabbim hepimize nasip etti. Uzun övgülerinden sonra hizmetin düşmanlarından nefret etmeden bilge bir iyilikle bahsetmeye başladı. Onları kendisinin affettiğini, Allah'ın da affetmesi için dua ettiğini bile söyledi. Gözleri dolu dolu hizmetin mensuplarının kalbinde nefret, öfke olamayacağına dair uzun bir vaaz veriyordu. Uhrevi sözlerden dünyevi konuya geldiğinde yüzündeki yaradana teslim olmuş iyiliğin yerini inançlı bir cihatçı almıştı. Hiç açıklama bile yapmadan konuyu listeye getirmesinden belliydi karşısındaki herkesi yaşananlardan haberdar oldu. Çavlan Yüzbaşı Rıza'nın anlattıklarından biliyordu bu toplantıyı. Hoca Efendi o listeyi bulmanızı ve kapağını kaldırmadan bana getirmenizi emretti. Hizmetin büyük bir iftirayla karşı karşıya olduğunu bilin. Bu tuzaklardan çıkmamızın bir şartıdır münafıklardan hilelerini söküp almak. Bu yolda gerekirse şahadet boynumuzun borcudur. Bu derece önemlidir. Bize silah çekene silahımızı doğrultmak haktır. Allah muvaffak etsin, yolunuz açık olsun diyerek koltuğundan kalktığında muhtemelen ceketin düğmesine gizlenmiş kamera ajanın hareketleriyle sarsıldı. Görüntü tekrar sabitlendiğinde geniş açıyla olduğundan çok daha büyük görünen salonda bütün cemaatçiler ayaktaydı. Ruhun uşağı Reşat koltuğu odaya götürürken görev dağılımı yapıldığı uğultunun içinde zar zor anlaşılıyordu. Çavlan kaydın önemli kısımlarının bittiğini düşünerek geriye yaslanıp ekrandan uzaklaştığında Yaşar parmağını ekrana uzattı. En önemli bölüm şimdi geliyor dedi. İki köşesinde geniş açılı görüntünün büküldüğü kamera salonda geziniyor ve Ruh'a doğru yaklaşıyordu. Ekranın sağ tarafında yamulmuş, uzamış görünen Ruh'un karşısında Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Ergül vardı. Cemaatin içine sızmış Yaşar'ın adamı onların yanından geçerken Ruh'un sesini duydu ama ne dediğini anlayamadı. Bir tuşa basarak görüntüyü donduran Yaşar düz kaşlarını büküp Çavlan'a bakmış önemli bilgi karşısında bir tepki beklemişti. Çavlan duymadım dediğinde Yaşar bilgisayarı kendine çevirip görüntüyü geri aldı, sesi açtı ve oynat tuşuna bastı. Bu kez çok net duyuyordu Ruh'un keskin sözlerini. Bu sahte diyerek işin içinden çıkabileceğimiz bir belge değil demişti. Yaşar klavyeye vurarak görüntüyü dondurdu. Cinayet büro amirine yeniden zafer kazanmış bir sevinçle bakıyor, onda bir tepki görmeye çalışıyordu. Sadece duydum dedi Çavlan ve Yaşar dudaklarının kenarında bir gülücükle dahası da var diyerek oynatma tuşuna yeniden bastı. Ajan yanlarından geçerken yeniden kıpırdadı Ruh'un dudakları ve kadrajdan çıkmışken sesi gelmeye devam etti. O listede senin de benim de adımız var. Birkaç saniyelik kayıt Çavlan'ın güvendiği senaryosunda büyük gedikler açacak kadar etkiliydi. Deniz ölümün kıyısında liste katillerin elindeyken zamanın daraldığının farkındaydı ve bir an önce bu kayda senaryosunun içinde bir yer bulmalıydı. Bilgisayarın ekranında görüntü akmaya devam ediyordu. Evin içinde dolanan MİT ajanı ceketinin düğmesindeki kamerayla Ruh'un odasına dönmüştü. Reşat taşıdığı koltuğu kenara bırakıp Ruh'un odasının kapısını araladı. Odada görünen sıska adam devlet içine sızmış sinsi örgütün en ürkütücü yüzüydü. Çavlan cemaat toplantısının gizli konu Rıza'yı hemen tanımıştı. Reşat koltuğu alıp içeri girerken keskindi bakışları. Görünmemek için hızla geriye çekilmişti. Yaşar görüntüyü geri alıp kapı aralığından görünen askerin olduğu anda durdu. Sergilediği gerçeğin Çavlan'ı şoke edeceğinden emindi. Bu jandarma istihbarat yüzbaşı Rıza Yatır. Bilgisayarın ekranındaki donmuş görüntüde asker, dişlek ağzı, zayıf kemikli suratıyla devleti kemiren bir fare kadar çirkindi. Çavlan Rıza'ya dair senaryosuyla gurur duyarken Funda'nın korkuyla bulanmış yüzü geliyordu gözlerinin önüne. Rıza'nın cemaatçi olması Yaşar'ı aklamaya yeter miydi? Arabadan çıkıp tek başına kalmak düşünmek istiyordu. Milli istihbaratın makam aracının kapı mandalını açarken halen karizmatik, kaydın kopyasını senden alırım dedi. Yaşar kurşun kadar sert cümlesiyle onu durdurdu. Birazdan soruşturmadan alınacaksın. Kapıyı yeniden kapatırken Deniz'in zayıf nefesiyle salınan saçları geldi aklına. Onun katil zanlısına çevirdi gram mana olmayan suratını. Başarısızlık, hayal kırıklığı, acziyet ve gerçeğe ulaşamayacak binlerce şüphe damarlarını düğümlerken Yaşar kara göz yaşını silerek kederle ''MİT müsteşarı dün geceki baskın olayından bizi haberdar etmemene çok kızmıştı. Başbakan'a anlatmış. Haber verse zanlıları yakalamış, olayı çözmüştük.'' demiş. ''Ben seni savundum ama kafayı da etmedi. Biraz önce telefonda onunla konuşuyordum.'' Başbakan'a kızın vurulduğunu, muhtemelen listenin alındığını müsteşar haber verdi. Seni bize yine haber vermedi diye şikayet etmiş. Başbakan seni görevden almak için talimatı hemen vereceğini söylemiş. Çavlan gözünü kırpmadan dinledi. Onun için halen şüpheli olan MİT'çi şefkatle teselli sözlerine başlamıştı. ''Ben çok iyi bir soruşturma yürüttüğüne inanıyorum. Düşman bu kadar devletin içinde, bu kadar güçlüyken, teşkilat bataklığa dönmüşken yapılabilecek başka hiçbir şey yoktu.'' Kapıyı açıp tek kelime etmeden indi arabadan. Güneşin vurduğu olay yerine çıkınca aşağıdaki puslu, dingin denize baktı. İçindeki fırtınadan kaçıp sığınabileceği sakin bir liman arzuladı. Yukarıda flaşlar çakıyor, hayaletler geziyordu. Limana değil fırtınanın içine yürüdü. Cumbalı evin önündeki arabada Funda bekliyordu. Görevden alınsa da katilin peşini bırakmayacağına yemin etti. Artık Rıza'nın cemaatçi olduğu kanıtlanmıştı. Onu bir an önce sorgulamak için sabırsızdı. Yine de Yaşar'a dair kuşkularından kurtulamıyordu. Arabaya yaklaştığında Funda'nın soruşturma dosyasını karıştırdığını gördü. Kapıyı açtığında genç kadın paniğe kapılmış, arka koltuğa koymaya çalıştığı dosya dağılmış, etrafa saçılmıştı. Funda evrakı toplamaya çalışırken Çavlan sürücü koltuğuna düşmüş, Hakan'ın ölü yüzünün olduğu fotoğrafı alarak oturdu. Azarlanmayı bekleyen genç kadın kağıtları dosyanın içine doldururken ''Sadece merak ettim.'' diye mırıldandı. Polis olay yeri incelemenin işinden nefret eden fotoğrafçısının çektiği kareye bakarken Funda yine Yaşar'ın sesini tanıdığını heyecanla anlatmaya başlamıştı. Çavlan'ın kayıtsızlığından kendisine inanmadığını zannediyordu. ''Gerçekten eminim. Beni kaçıranlar ona efendim.'' diyordu. ''O panikte anlayamamıştım ama aksanı farklı, yabancı gibi olduğu için dikkatimi çekmiş olmalı. Şimdi sesini duyunca hemen tanıdım, yemin ediyorum.'' Tam o an Hakan'ın ölü yüzünün fotoğrafına bakıp Yaşar hakkındaki ithamı dinlerken büyük ipucunu fark etti. Aslında başından beri gözlerinin önündeydi. Şehit polis son nefesini verirken kanlı parmaklarıyla gözünün altına bırakmıştı ipucunu. Bedenini hareket ettirebildiği son anda son bir gayretle katilin en belirgin eşkalini kendi yüzüne çizmeye çalışmıştı. Bu zamana kadar onu anlamadığı için af diledi Çavlan. Deniz sedyede götürülürken yumuşak parmaklarının ucuyla yüzündeki yaraya dokunmuştu. Kurumuş dudaklarını kıpırdatamayan genç kadının azap dolu, bilinçsiz vedası zannetmişti. Ya katilin tarifi ise? Yaşar'ın kara göz yaşını sildiği anları tiksintiyle hatırlıyordu. Ne Funda'nın sesini tanıması ne de Hakan'la Deniz'in bıraktığı ip uçları delil olabilirdi. Ama katilin Yaşar olduğundan artık emindi. Yaşar'ın tetiği çektiği anlar ve sahtekar iyi halleri peşi sıra gözünde canlanırken nefret dizginlerinden boşanmış içini kaplıyor, bütün diğer duyguları, düşünceleri yutuyordu. Onu kukla gibi soruşturmanın içinde oynatması, Deniz'in ölüme çöken güzel yüzü, Hakan'ın sonsuz bir kuyumuşçasına açılmış ölü ağzı, kulağını parçalayan kurşun, bok çukuruna dönüşmüş devlet ve daha nice kötü hal. Adalet için sabredemeyecek öfkeyi büyütmüştü. Ceketinin yan cebindeki ağır kriptolu telefonu yumruğunda sıkarken düşündü. Bununla beni dinliyor, takip ediyordu. Her adımımdan haberi vardı. Deniz'in evinden Funda'yı alıp gittikten sonra oraya girip talağa neden Mitçi ve ekibiydi. Sıktığı kurşunların sıcaklığındaki tabancayı çıkarıp emniyete açtığında Funda endişe içinde onu izliyordu. Genç kadın ne yapıyorsun diye sordu. Çavlanın aklına ikizleri geldi. Dişlerini kıracak kadar sert sıkarken nihayet mantığının cılız sesini duyabiliyordu. Listeyi kaybetmiş olsa bile Funda'yı tuttukları gece kondudan ve Deniz'in evinden çıkacak delillerle yakalayabilirdi onu. Halen yaşıyordu Deniz ve belki kara gölgelerin yüzünü görmüştü, Yaşar'ı teşhis edebilirdi. Elinde tabancası, diğer eliyle yüzündeki yarayı okşarken nefesiyle buğulanmış camlarda düz çizgilerle aşağıya yavaş yavaş inen damlaları izledi. Başbakanla konuşup bütün bildiklerini anlatmayı planlıyordu. Funda'da listenin bir kopyası olması işini çok kolaylaştırırdı. Silahını kemerine takarken solcu kızın gözlerinin içine bakarak sordu. Polisin silahını çıkarmasından ürken genç kadın soruşturma için çok önemli yanıtı verdi. Başından beri bende listenin bir kopyası vardı. Deniz'in başaramaması halinde listeyi internette ben yayacaktım. Sahte mail adresleri açıp oralara da yüklemiştik. Özgür'de de o mail adresleri ve şifreleri vardı. Beni kaçırdıklarında Deniz onu bulup listeyi yaymamasını söyledi. Ben de Deniz olur vermeden kimseye, sana bile söyleyemezdim, söz vermiştim. Küçük kız çocuğunca kandırılmış cinayet büro amiri muhtemelen Yaşar'ın, Ruh'un ve daha nicelerinin peşinde olduğu listenin bir kopyası olduğu için şükrediyordu. Deniz bunun için beni Çakıl Kumsal'a çağırmıştı. Başına bir şey gelir ama muhalefet liderine listeyi ulaştıramazsa benim yapacaklarımı söylemek için. Derin bir hüzünle sana listeyi vermemi söyledi dedi. Çavlan mekanik bir gürültüye benzeyen sesiyle kopya yanında mı diye sordu. Hayır dedi Funda ama internete bağlı bir bilgisayarda hemen görebileceklerini söyledi. Çavlan kontağı çevirecekken genç kadın arabanın buğulanmış camını silerek eski Rum binasına baktı ve Deniz'in neden buraya geldiğinin yanıtı da olabilecek müjdeyi verdi. Listenin orijinali belki halen evdedir. İki karanlık çukur, büyük ve kemerli burun, derin bir yara, cetvelle çizilmiş kadar düz dudaklarda küçücük bir mimik bile yoktu. Oysa Funda'nın buğusunu sildiği camın arkasındaki paslı demir kapıya bakarken içine umut ve sevinç doluyordu. Yenilgiyi kabullenmiş polis savaşın henüz bitmediğini düşünüyor ve düştüğü savaş meydanında yeniden ayağa kalkıyordu. Eli araba kapısının mandalındaydı Funda konuşurken. Genç kadın bir gün evde temizlik yaparken şans eseri buldukları, yağmadan korkan Rumların 100 yıl önce yaptığı gizli bölmeyi anlatıyordu. Orada okulda dağıtacağımız bildirileri, paramızı saklardık. Dünyanın en gizli yeri olduğunu söylerdik. Gerçekten öyledir, evi yıksan bulamazsın. Deniz'in çantası elinde namlusunun önünden kayıp giden kara gölgeyi hatırladı Çavlan. Belki de o çantada sadece listenin kopyası vardı ve onlar çantanın içine bakamadan kapıya dayanmış olabilirdi. Gizli bölmeye bakmak için sabırsızken Çavlan'ın içine şüphe düştü. ''Kopyasını nasıl aldınız?'' diye sordu. ''O liste bu evden sadece 45 dakika çıktı. Hakan'ın öldürüldüğünü duyduğumuzda ders notlarının fotokopilerini çektirdiğimiz kırtasiyeciye gittik. Ders notlarını da yanımıza almıştık. Kırtasiyeci fotokopileri bizim çekmemize izin veriyordu. Listenin 3 tane kopyasını çıkarttık. İkisini Deniz, bir tanesini ben aldım. İnternet kafede kopyasını scan ettik ve mail adresleri açıp oradaki taslaklara yükledik. Eve dönüp listeyi gizli bölmeye koyduk. Önce bütün gazetecilere, milletvekillerine, Twitter'a, Facebook'a koyup dağıtmayı planladık. Ama listenin orijinali çok garipti. Tepesinde yazı olmayan kabartma amblem vardı, bir kartal kafası. Altına çok ama çok ince sarı çizgilere sahip bir çip yerleştirmişlerdi. Yağlı, kalın kağıdın içinde de gözle zor görünen incelikte teller olduğunu fark ettik. Kimsenin sahte olduğunu iddia edemeyeceği bir belge olduğunu söyledi Deniz. kopyalarının ortaya saçılmasının bir manası olmayacağını ama orijinalini doğru yere ulaştırırsak üstünün örtülemeyeceği de anlattı. Bu belge için bir polis öldürülmüştü ve çok korkmuştu. Deniz, kopyalar bizim sigortamız olacak, o sayede listenin kendisini koruyacağız dedi. Emperyalistleri ve onların uşaklarını deşifre edecektik. Nihayet bu ülkeyi kendi çıkarları için satanlardan hesap sorulacaktı. İdealist iki genç kadının mertliği karşısında kendinden utanıyordu Çavlan. Aklına takılan tek bir soru vardı. Listenin evden hiç çıkmadığını söylüyorsun ama Deniz gazeteciyle buluşmaya giderken orijinal listeyi vereceğini söylemiş. Bilmiyorum dedi Funda. Muhtemelen gazeteciyle buluşacak ve onu eve getirip listeyi verecekti. Listeyi önce bir gazetede yayınlatıp oradan ana muhalefet liderine teslim etmeyi planlamıştı. Çavlan oraya bakalım diyerek indi arabadan. 34. ayrımın sonu. Sayfa 321.